Ankara, Ankara.
Zamanın durduğu, ziyaretçileri adeta farklı bir boyuta taşıyan mekanlardır müzeler. Tek bir mekanın içinde bir arada bulunmayan tüm zamanları, mekanları ve kültürleri barındıran büyülü yerlerdir. Tarih öncesi devirlere de gidebilirsiniz müzelerde. İnsanlığın, bilimin, sanatın hangi süreçlerden geçtiğini de görebilir, sırlarla dolu geçmişimiz hakkında ipuçlarını takip edebilirsiniz. İlgi alanınıza göre dünyanın en büyük ya da en küçük ya da en tuhaf sıfatıyla tanımlanan farklı nesnelerin bulunduğu mekanları da gezebilirsiniz. Tarihi, kültürel ve sosyal boyutta öğrenme ortamı sunan müzeler üzerine söylenecek çok şey var elbette. Ankara'da da binlerce yıllık bir geçmişin izlerini taşıyan, zengin bir kültürel mirası bizlere aktaran çok önemli müzeler var. Ankara müzeleri hakkında konuşmaya başlamıştık ancak yarım kalmıştı. İlk Meclis ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni, Resim Heykel Müzesi'ni, Direksiyon Binası'nı ve Atatürk Müze Köşkü'nü anlatmıştı konuklarımız. Bugün devam edeceğiz bu konuya. Konuklarımız Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın. Ankara Ankara'ya hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
Şimdi çok kıymetli bir kitap var elimde. Ankara Müzeleri adını taşıyor. Sayın Ayvazoğlu, bize biraz bu kitaptan bahseder misiniz?
Öncelikle teşekkür ediyorum. Hakikaten Ankara'mız müzeler açısından ülkemizde il olarak baktığımızda en çok müzeye sahip olan illerden bir tanesi. Hatta birincisi diyebilirim. Bizim şu an itibariyle 78 tane müzemiz hayata geçmiş durumda Ankara'da.
2021 basımı bir kitap,
evet,
değil mi?
Evet, biz şöyle yaptık. Bunu aslında 2021'de tamamladık. 2022'de hayata gözlerini açtı bu kitabımız. O ana kadar tüm müzelerimizin içerisinde barındırıldığı hangi müzeler kime bağlı, özel, bakanlığa bağlı, belediyeye bağlı veya da kendi içerisinde müze olarak bilinen tüm yapıları biz müze kategorisinde değerlendirerek böyle bir kitaplaştırdık. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Ankara Valiliği. Gelen misafirlerimize, ziyaretçilerimize Ankara'mızda şu müze var. Nasıl gidilir? Gittiğinizde ne bulacaksınız? İçerisinde neler var? İlginizi çekebilecek tüm yapıları organize eden bir kitaplaştırma gerçekleştirdik. Ve bunu da şu an misafirlerimize, gelenler özellikle müzelerden bunu alabiliyorlar.
Müzelerden bunu alabiliyoruz. Ellerinize sağlık diyoruz biz de. Bugün müzeleri konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Yalçın, Sayın Ayvazoğlu. Kaledeki müzelerle başlayalım istiyoruz. Çünkü o müzelerin yalnızca isimlerini anabildik önceki programımızda. Çengelhan'daki Rahmi Koç Müzesi. Ankara'nın ilk sanayi müzesi bu müze. Ankara Kalesi'nde bulunuyor müze.
Ankara Kalesi'nde önceleri bir handaydı. Ben onu yazarken iki handa bir müze diye söylüyorum. Bu aslında Koç ailesinin çok güzel de bir Ankara'ya hizmeti verdiği bir güzellik. Şöyle ki Baba Koç'un, yani Vehbi Koç'un ilk işe başladığı zamanlardaki küçük bakkal dükkanının orada olmasından, bakkal mı diyelim, başka şeyler de satılıyor gerçi ama o küçük dükkanının orada olmasından dolayı Koç ailesi bu hanı, Çengel Han'ı restore etmek istiyor ve 50 yıllık hakkını alarak çok da güzel bir çalışmayla restore ediyorlar. Bir de arkasındaki hanı da katarak Çukurhan, müzeyi sorduğu için Çukurhan'a girmedim ama evet, Koç ailesi Safran Han'ın yanında Çukurhan'ı da butik otel ve yeme içme mekanı olarak ve Ankara Kalesi'ni resmen çok hoş bir mekan haline getiren 3 hanı birden ya da bedesten, buralar işte tarihi yapılar ve bunlar çok kötü durumda aslında. Bunların fotoğrafları internette de rahatlıkla bulunabilir. Bu 3 mekan da aslında çok güzeldi, kullanılıyordu da şimdi müze oldu. Hayır, çok kötüydüler. Arkadaki Safran Han için içeriden şu anda böyle resmen böyle bir yoldan gidiyorsunuz. İki hanı bağlamak kolay değil. Kapalı ve içeriden bir yolla bağlanıyor. O yolu da size hiç diğer mekana geçiyor musunuz hissi vermeden yapmışlar. Çünkü yol boyu hep bir şeyler sergilendiği için siz hep müzenin içinde gidiyorsunuz. Yani tam anlamıyla iki handa bir müzede yürüyorsunuz. Benim bildiğim aile aynı zamanda yandaki Pilavoğlu Han'ı da katmak istedi bu müzeye. Ama yanlış hatırlamıyorsam 100 küsür varisten dolayı ulaşamadılar. Yani hepsine ulaşamadılar. Hı hı. Ve ne yazık ki o han şu anda varis vesaire anlaşmazlıklar falan da var herhalde. Dökülüyor yani çok kötü. Dolayısıyla buradaki bu müze diğer o konaklar yeme içme mekanı olarak çok güzel yapılıp açılınca kapandılar. Ticari mekan olunca bir şekilde bazıları kapandı. Süre gelemedi bugüne kadar ama bu müze bir de yandaki hanı alıp işte öbür tarafı da yeme içme ve otel butik otel yapıp resmen bir kültür merkezi oluşturunca bence kalede at başı oldu. İşte Pilavoğlu Han falan katılsa daha da güzel olur. Belki katılır ileriki günlerde. Bugüne geldiğimizde Ankara'da gezmek için çok iyi bir müze, yemek içmek için çok iyi bir mekan, hatta yatmak kalkmak için de Ali Bey'in söylediği gibi Çukurhan'ı da katarsak böyle sizin bir müze dediniz, ben üç mekan saydım ama üçü de neredeyse iç içe ve aynı mekan.
Bir iki cümle ilave edeyim. Aslında üç mekan, üç müze de diyebiliriz. Çünkü asıl Çengelhan vakıflardan devralınıp, daha doğrusu kiralanıp 2005 yılında açıldığında hocam 1850'li yıllardan itibaren başlamak üzere sanayide o dönemin sanayisi dahil olmak üzere günümüze kadar ulaşan tüm buradaki objeleri yerleştirdikleri bir yer olurken Safranhan'a ve oradan da Çukurhan'a geçildiğinde Çukurhan'ı konaklama olarak kullanılmış olsa da içerisindeki yapılar, barındırdığı eşyalar, her odanın dizaynı aslında baktığımızda birer butik müze otel gibi durmakta. Dolayısıyla üç mekan, üç müze özelliğini barındırmakta. Tabii bu yapının da kendisine has özelliği var, onu da söylemek lazım. Çünkü 1522 Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Miri Mah Sultan'ın eşi damat Rüstem Paşa tarafından yaptırılıyor 1522'de bu hanlar. Ve orası aslında bir kompleks. Aşağıya Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan gerçi arada daha sonra organize edilmiş, yapılmış ama baktığımızda o ada Ankara'nın aslında kalbi. Kale, Hisar Meydanı diyoruz. Hisar Meydanı'nın hemen ön tarafı, arka tarafta bir kale, kale içi ve etrafında hanlar, bedestenler, ibadethaneler derken bir bütün haline değerlendirildiğinde hakikaten şu anda Çengelhan yani özellikle Rahmi Koç Müzesi mekan itibariyle tam ortasında buranın yer almakta ve özellikle belki de çocuklarımızın, gençlerimizin çok çok ilgisini çekecek bizi biraz da 1900'lü yıllar o dönemin Türkiye'si, işte hatta 1800'lü yıllar ve işte Cumhuriyet'ten sonra günümüze kadar olan süreçte yapıların içerisinde neler var? Onları da dizayn eden ve bize anlatan, yaşayan bir müze olduğunu da ifade edebilirim.
Evet, az önce Erimtan Müzesi'nden de bahsettiniz. Erimtan Müzesi'nden de biraz bahsedelim dilerseniz.
Yüksel Erimtan aslında bir koleksiyoner. Daha sonra oluşturdukları bir vakıf var. Bir vakıf vasıtasıyla bu koleksiyonları bir araya getirip oradaki yapıyı organize ediyorlar. Buraya yaklaşık 2000 küsür eserini bağışlıyor ve bunun içerisinde
2 bina, metruk, ahır, depo, evet, yıkılıyor, yeni baştan yapılıyor, taşı filan.
Selçuklu ve Osmanlı şeylerini de kullanıyorlar.
Son derece eski metruk binalar, evet.
Evet, yani yapmış olduğu organizasyonu, yani o binayı, oraları, o binaları hayata geçirerek tek bir alanda organize etmiş olduğu ve ta sikkeler özellikle de Erimtan hangi müzeyi yansıtıyor derseniz bana, ben aklınıza sikke diyorsanız Erimtan'ı mutlaka ziyaret edin derim. Hı hı. Evet tabii arkeolojik eserler de var, etnografik eserler de var ama benim için Erimtan sikkelerin çok yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olduğu müzelerden bir tanesi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile batısında kalıyor. Güneyinde Rahmi Koç Müzesi, tam ortada Erimtan Müzesi. Hakikaten şöyle hiç bağlantıyı kesmeden işte Anadolu medeniyetinin sahip olduğu tüm objeleri bir arada görebilme imkanına sahip olduğunuz müzelerden bir tanesi. Yüksel Erimtan'a hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir müzeyi şehrimize kazandırdığı için.
Evet, Erimtan Müzesi, mesela Koç Müzesi'ni Koç ailesi dedik. Erimtan'a da Erimtan ailesi diye, ki Ali Bey de andı, anmadan geçmemek lazım. Erimtan Müzesi'nde Türkiye müzelerinde pek olmayan tarihin ilk portrelerinin de örneklerinin olduğunu hatırlatmak isterim ben. Çünkü o portreler canlandırılmış. Hani şu Mısırlıların mumyalarını yaparken üstüne resmini de çizmişler. Hani hep canlı tutmaya çalışıyorlar ya ama çürüyor. Çürüdüğünü fark edince ne kadar canlı tutmaya çalışsalar da yüzü görünmüyor ya. Onu üstüne boyamışlar. Bunlar dünyada 2000 tane falan bildiğim kadarıyla. Bunların 6-7 tanesinin birebir örneklerini müzede görebilirsiniz. 1-2. O köşe çok özel. Orada ölüye konulan o kimse, o değerli kişi, ona konulan altın, işte tacı gibi bir takım hediyeleri de onunla birlikte orijinal olarak oraya yerleştirilmiş durumda. Bir de bunlar böyle hep müzeler böyle hızlı geçilip atlandığı için altını çizerek söylüyorum. Çünkü atlanmasa hoş olur. Ses şemsiyesi var bu portreler bölümünde. Ne demek o? Şemsiye gibi bir şey. Onun altına geldiğiniz anda oradaki portrelerden önünde durduğunuz hanımın sesiyle yazdığı mektup konuşmaya başlıyor. Ve siz çok hoş bir şekilde böyle o portrelere baştan bakmaya başlıyorsunuz. Onu dinliyorsunuz. Bir de Erimtan'da yine çok başka müzede görünmeyen hareketli bir duvar var. Ben adına hareketli duvar dedim. Aslında 3 ya da 4 ekran, şu anda hatırlamıyorum. 4 ekran mıydı? 4 tane ekran yerleştirilmiş durumda bir panoya. Panonun örneğin böyle Pompei'den gelen o yer panosu olması lazım o. Orada hareket var orada ama tabii ki resimde hareket yok. Ama oraya yerleştirilen bir ekran sayesinde sürekli doluyor doluyor, boşalıyor gibi. Eğer girer girmez merdivenlerden indiğinizde karşınızdaki o büyük panoya geçip biraz seyrederseniz büyük ihtimalle birkaç dakika harcamak gerekecek. Çünkü o hareketli sahneleri hoş bir şekilde görüyorsunuz ki önüne de masa sandalye falan koyarak 3 boyut, 4 boyuta çıkarma var. Dolayısıyla bu metruk yapılardan onların taşları da kullanılarak yapılan bu mekanda Ali Bey'in az önce söylediği gibi resmen bir müzeler zinciri oluşmuş ama ben diğerlerine girmiyorum. Sizin sormanızı bekliyorum.
O zaman Kelime Müzesi'ne de hemen değinelim. Açıldığı günden beri 7'den 70'e pek çok kişinin ilgisini çeken bir müze. Ne vardır efendim
ben
Kelime Müzesi'nin
içinde? Ben şöyle söyleyeyim
içinde.
Aslında yapıldığı ya da daha doğrusu organize edilmeye başlandığı, planlanmaya başladığı dönemden itibaren son aşamaları daha çok olmak üzere yer aldım. Doğal olarak Anadolu Medeniyetleri Müzemizin tam karşısında. Kapıyayız. Kelime Müzesi hakikaten Şermin Yaşar hanımefendi gayretleriyle ortaya çıkartıldı. Büyük bir çaba ve ben bunun Ankara'da yapılmış olması ve ilk defa bir kelime müzesi olarak açılmış olmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum öncelikle. Bir de Türk Dil Bayramı'nda açılmış olması başka bir anlam ifade ediyor. Neden kelime müzesi? Ya anlamı ne? Yani baktığınızda, içeri girdiğinizde sizi çok güzel şeylerle, objelerle aslında bir kelimenin, bir sözcüğün ana kökenine indiriyor. Nereden geldiğini size yaşatarak öğretiyor aslında. Dolayısıyla çocukların ilgisini çekecek Türkçe kelimelerin ana kökenlerinin nereden geldiğini çok rahat öğrenebilecekleri bir planlamayla organize edilmiş ve gelen ziyaretçilerin de son dönemlerde yani Ankara'da böyle bir müzeyi görmüş olmaktan ve sıraya ve kuyruklar oluşturularak, uzun kuyruklar oluşturarak sıraya girilmiş olmasından ayrıca mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Hocamla da beraber gezme fırsatını bulduk. Şu anda insanlar hala randevuyla burayı sıra alarak, randevu alarak gezmeye çalışıyorlar. Düşünün bakın Eylül'ün sonuydu. Yaklaşık 3 ayda 50 bine yakın insan burayı ziyaret etmiş. Büyük bir zenginlik Ankara için.
Necati Hocam siz neler eklersiniz?
Kelime Müzesi demişken hakikaten Ali Bey'in de altını çizdiği ben kuyruk olayına dönmek istiyorum. Ona vurgu yapmak istiyorum. Bu yurt dışındaki iyi müzeleri gezdiğiniz zaman hep hayıflanıyorum ben. 1 saat, 2 saat kuyruk beklemek zorundasınız. Hatta şimdi Amerikalılar dinlerse kırılmasınlar ama içeride neredeyse Türk müzelerini düşününce hiçbir şey olmayan müzelerin önünde bile Amerika'da kuyruk oluyor. Ve bekliyorsunuz bekliyorsunuz girince de bir hayal kırıklığı oluyor. Yani bir şey yok içeride. Şimdi bu Kelime Müzesi'nin önünde kuyruklar olması umarım yeni olduğu için değildir. Ki yeni müzelerde de çok olmuyordu. Burada bunun olması bir şeylerin önünü açar. Bir müzelere ayrıca bir bakışı değiştirir umuyorum. Çünkü hemen yan tarafındaki, karşı tarafındaki Anadolu Medeniyetleri Müzesi bence kuyruksuz gezilmemesi gereken, her zaman önünde çok uzun kuyruklar olması gereken bir müze. Ama ne yazık ki çok uzun kuyruklar göremiyorum. Diğer müzeler de öyle, Erimtan da öyle, Koç da öyle. Hemen yanındaki Pusat Müzesi de. Dolayısıyla Kelime Müzesi'nin hem Türkiye'de tek olmasından, ilk olmasından diyelim, sonrası gelsin umuyoruz. Hem de yani böyle bir heyecan getirmesi açısından çok değerli buluyorum ben de.
Satranç Müzesi'ne geçelim. Guinness Rekorlar kitabına giren, dünyanın en geniş satranç koleksiyonu unvanına sahip olan bir müzemiz. Neler eklersiniz?
Vallahi Ankara çok şanslı. Daha doğrusu ülkemiz şanslı. Çünkü dünyadaki sayılı müzelerden bir tanesi. Belki de dünyada kaç tane var bilmiyorum ama ilk
5-6 dendi.
Evet, Türkiye'de bir tane. O da Ankara'da Satranç Müzesi. Tabii burada biz Akın Gökyay ve Birten Hanımefendi'ye hakikaten teşekkür etmemiz lazım. Çünkü Akın Bey'in kendi özel koleksiyonu 1970'li yıllardan bu yana gitmiş olduğu ülkelerden almış olduğu satrançları ve tahtalarını ve onların diğer objelerini yıllarca biriktirmiş ve sonunda bunu bir sergileme alanı bulmuş. Yani bir koleksiyoner aslında baktığımızda. Ve bunu da Ankara'mızın kalbi dediğimiz kalemizin bulunmuş olduğu bu mekanda organize etmiş. Orada bir yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda iki tane binanın birleşimiyle oluşturdukları bir yapıda çok güzel bir şekilde yerleştirme yapılarak satrançları, o tahtaları, o objeleri organize ederek gelen misafirlere, gelen ziyaretçilere de bunu bir müze, özel müzeye dönüştürerek organize etmişler ve hizmete açmışlar. Hakikaten belki siz de ifade ettiniz, Guinness Rekorlar kitabına girmesinin nedeni de şu, içerisinde yaklaşık 723 tane an itibariyle bir satranç takımı 1850'li yıllardan başlamak üzere ve 111 ülkeden bu şeyler, eserler yer almakta. Dolayısıyla bu açıdan değerli. Sadece satranç değil, tabii burada değişik etkinlikler, faaliyetler de organize ediliyor. Bu açıdan önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Satranç müzemizin Ankara'mıza da bir değer kattığını ifade edebilirim.
Sayın Yalçın, siz neler eklersiniz?
Hemen şimdi ne söylenmediyse onları söylemeye çalışayım. Bir kere Gökyay çiftini, bugün aileleri anıyoruz. Gökyay ailesini de anmış olduk. Sevgiyle kutluyoruz kendilerini böyle bir şey kazandırdıkları için. Dünyada 5-6 dedik, Türkiye'de 1 dedik ama Guinness Rekorlar kitabı deyip onun da bir altını çizelim. Dünyanın en büyüğü. Şimdi 400 küsürle dünyanın en büyüğü. Ali Bey'in dediği gibi 700 var. Akın Bey'e dedim ki neden yenilemiyorsunuz? Yani niye 400'de tutuyorsunuz? Çıksın bakayım biri, şu 400'ü bir geçmeye kalksınlar, hemen başvuracağım dedi. Keşke diğer müzelerimizin de böyle bir havası olsa. Şu anda biz satranç müzesi anlamında dünyada en büyüğe Ankara'da sahibiz, Ankara Kalesi'nde sahibiz ve araya biri girecek olursa onu da geçecek kapasitemiz de kenarda duruyor. Yani Akın Bey resmen bekletiyor bunu. Bu bir. İki, diğer kentlerde o kentlerin bir satranç takımı olması çok söz konusu değil. Ama yine Gökyay çifti dünyayı gezerken görmüşler ki dünyanın bu belli başlı kentlerinin satranç takımları var. Kentin satranç takımı ne demek? Örneğin New York'ta ünlü binalar atı, kaleyi, şahı canlandırıyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Ama Ankara'nın şu anda benim bildiğim 5 tane satranç takımı var. Çünkü Akın Bey bunun yarışmasını yapıyor. O kadar çok tasarımcı, sanatçı katılıyor ki buna. Bunların en iyi işte 3-5'ini alıyorlar ve şu anda o takımlar sergileniyor. Bir tanesi de satışta. Bunu da şundan yaptık diyor. Ne zaman bir kente gitsem ben diyor, orada diyor iyi bir kentse orası diyor. O kentin satranç takımı oluyor ve en iyi hediye o kentten getirebileceğiniz böyle görkemli de bir hediye. Ve düşünsenize arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir hediye olacağını düşünüp Ankara'da bu yok dedim diyor. Ankara'da yok diyor ama Türkiye'de yok. Hem dünyanın, hem Türkiye'nin, hem Ankara'nın, ha bir de hamam önü, hamam arkası. Biliyorsunuz bu programdaki herkesin hatırlayacağı bir dönemde ayağa kalktı hamam önü ve hamam arkası. Ama eleştirildi de. Yani işte hiç aslına uygun olmayan yapılar yapıldı falan. Mesela tam bu bölgede hiç eleştirilmeyen ve herkesin hayranlık duyduğu iki yapının birden ayağa kaldırılarak, mimari açıdan da özenilerek, bezenilerek yapıldığı bir mekanda kuruldu. O iki binanın da öyküsü şu: başta bir bina yeter bana diyor. Çünkü Ali Bey'in dediği gibi tam bir koleksiyoner ve iş yerinin girişinde sergiliyor. O zaman diyor koca bir bina bana yeter. Sonra bir dakika ya diyorlar, hesaplıyorlar. Ya bir iki binalık yer olsun bari. Diyor ki keşke üç binalık yer deseydim diyor. Çünkü şu anda da dediği gibi 700'e çıktı takımlar, sığmıyor. Böyle harika bir müzeden bahsediyoruz.
Aslında bir ilaveyle bitireyim. Peki bu yapılan satrançlar neden yapılmış? Onları da söylemek lazım. Asıl ilgi çekici noktası da burası. Ahşap, metal, balık kemiği, mermer, sabun taşı, keçe, polyester gibi çok farklı şekillerde yapılmış satrançları burada ziyaretçilerimiz görme imkanına sahip. Arkasından somut olmayan kültürel mirasa geçelim değil mi? Hemen yanı başında.
Buyurun efendim.
Yani somut olmayan kültürel miras müzemiz hemen yanı başında olduğu için onu da söylemek lazım. Gazi Üniversitemizle Kalkınma Ajansımızın birlikte organize etmiş olduğu ve özellikle Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin organize etmiş oldukları ve 2013 yılında açılmış olan bir müze. Burada ne var? Somut olmayan kültürel miras deyince aklımıza ne geliyorsa onlar var aslında. Dolayısıyla meddahlık geleneği var, orta oyunu var, Karagöz ve Hacivat var, köy seyirlik oyunları var, Ebru sanatı var, baskılar var. Aklınıza gelebilecek Ankara yöresine has masallar, türküler, ninniler, maniler, kına geceleri, diş hediye, asker kınası ritüelleri ve müzede ziyaretçilerin anlatılan ve aktarılan pek çok somut olmayan kültürel değerimiz burada şu an yaşatılıyor ve özellikle de yetişme çağındaki çocuklarımıza burada değişik günlerde, değişik zamanlarda eğitimler veriliyor ve bu geleneklerimiz onlara aktarılıyor.
Somut olmayan kültürel miras müzesi aslında Gazi Üniversitesi'ndeki bu ilgili bölümün ve hocalarının bir düşüncesi olarak ilk başta Gazi Üniversitesi'nin kütüphanesinin en üst katında açıldı. Kütüphaneye gelenler en üst kata ne kadar çıktılar bilmiyorum ama bu müzenin, bu yerinin yeterli olmadığı düşünüldü ki bence de yeterli değildi. Bu kez Gazi Üniversitesi içindeki Resim Heykel Müzesi'nden bir yer alındı. O beni çok üzdü çünkü Gazi Resim Heykel Müzesi, onu ayrıca konuşuruz, özel bir, güzel bir müzedir. Onun alanı alındı. Çünkü somut olmayan kültürel miras müzesi bir yere sığmıyor. Yani çok çok güzel bir müze. Çok iyi bir şey yapıldı. İşte konumuza geldik. Kaledeki ya da hamam arkasındaki bu yerine geldi. Bence çok bu çok iyi bir şey şu anda. Çünkü orada birkaç kat içinde 7-8 odada, hatta bahçesinde de ne varsa somut olmayan kültürel mirasa ait onlar canlı olarak. Eğer bizi dinleyenler aile ise çoluk çocuk gidebilirler. Öğretmense okullar gidebilirler. Randevular alındığı takdirde, randevuyla gidildiği takdirde bir odada siz mesela ağaç baskı yapabilirsiniz. Diğer odada Türk kültürüne ait Karagöz Hacivat'ı, kuklayı seyredebilirsiniz. Üst kata çıktığınızda örnek veriyorum, son örneği veriyorum. Üst kata çıktığınızda da masal dinleyebilirsiniz. Yani bu sizin Ankara içinden ya da dışından dostlarınızla, konuklarınızla, çocuklarınızla ya da öğrencilerinizle ya da vallahi bilmiyorum ben ve arkadaşlarım gibi ekiple de gidilebilecek harika bir müze. Somut olmayan kültürel miras müzesi.
Hocam Gazi Üniversitesi ile başladık ama Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne herhalde devredildi bildiğim kadarıyla. Onlar vasıtasıyla devam ettiriliyor. Onu da ayrıca ilave etmek
istiyorum. Şimdi üniversite müzelerini konuşalım biraz da. Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi. Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi var burada.
Benim bildiğim Türkiye Cumhuriyeti'mizde kurulmuş üniversiteler içerisindeki ilk müzedir Ankara Tarih Müzesi. Tabii üniversitenin içerisinde şu an bünyesine baktığımızda ben çok fazla dolaşma imkanını bulmadım. Burada hocama eğer gezmişse detaylı bir şekilde anlatmasını isteyeceğim. Hakikaten ilk üniversite ve ilk üniversite müzesi olması açısından değerli buluyorum.
Burası şu anda bu müze böyle sürekli kapıları açık olan bir müze değil. Ama üniversiteye başvurduğunuzda gezebileceğiniz bir müze. Bence çok değerli, çok güzel bir müze. Bir kere yeri Bruno Taut'un o eğitim dünyamıza, Ankara'ya, Türkiye'ye bahşettiği ve anılarında bu binayı yaparken özgürlük senfonisinin notalarını yazıyor gibiyim dediği bina. Yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin içinde. Ona girdiğiniz zaman böyle bir kere oradaki mermer merdivenler bile bir durup izlenmeyi gerektiriyor. Hemen o merdivenlerin yan tarafındadır bu müze. Sağda girdiniz mi sağda. Ama dediğim gibi izinsiz gidilmemesinde fayda var. Çünkü her zaman açık değil. İçinde ne var? İçinde bence başlı başına bir müzede yer alması gereken şamanlara ait bir takım objeler var ki bu Türk tarihinin önemli bir bölümüdür ve hiçbir yerde yok. Bir şaman müzesi bence olmalı ama burası en azından bir parça da olsa onu içeriyor. Tabii ki üniversitenin tarihine ait ilgisini çeken insanların çok merakla gezebileceği vitrinler var ama benim mutlaka görmeniz gereken dediğim bir şey var ki çok değerli. İzmir bunu, Menemen bunu almaya çalışıyor ama üniversite vermiyor. Şehit Kubilay'ın kan izi olan şapkası var vitrinlerden birinde. Ben bu müzeye gittiğimde doğrudan onun önüne gidip biraz duruyorum. Dolayısıyla Ankara'ya gelenler ya da Ankara'da yaşayanlar, özellikle okullar ya da bir takım kurumlar izin alarak bu müzeyi bence gezmeliler, görmeliler. Binayla birlikte. Binanın önünde de memleketin çok önemli eserlerinden biri Mimar Sinan'ın da 3 metrelik Hüseyin Anka eseri bir heykeli var. O da biliyorsunuz bir tane Ankara'ya artık kalfası mı birisi hediye etmiş bir eseri olan ve en iyi heykellerinden biri de yine tam bu binaya girerken sol tarafta. Onu da söylemiş olalım.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Arkeoloji Müzesi, Bilim Teknoloji Müzesi ve Jeoloji Müzesi de var bu arada.
Şimdi üniversitelerden gidiyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir kere mesela kelebeklerle yürüyüş yapabileceğiniz bir yürüyüş yoluna, içinde göle sahip Cumhuriyet'in muhteşem üniversitelerinden biri. Bu müzelerden Arkeoloji Müzesi de üniversitenin arazisi içinde binlerce yıl önceye ait objelerin çıkarıldığı ve çıkarıldığı yerde sergilendiği belki dünyadaki sayılı müzelerden biri. Çok bilinmesi.
Yalıncak ve Koçumbeli höyükleri.
Bunlar
evet.
Üniversite arazisi içinde, yani höyükler var. İnanılmaz bir şey.
Bir de Frig nekropoli var hocam. Friglere ait olan bir mezarlık alanda. Yani bu arkeolojide buradan çıkartılan eserler daha çok.
Üç oldu yani.
Sergileniyor, evet.
Bakın saymakla bitiremediğimiz tarihi alanları var. Biraz hızlı geçecek olursak mesela Bilim Teknoloji Müzesi, orası da özellikle okullarca ziyaret edildiğinde rehberli gezdiriliyor. Gönüllü gençler, ODTÜ'lüler, o alanda yetişmiş pırıl pırıl böyle gençlerimiz o çocuklara harika bir şekilde uygulamalı olarak gezdiriyorlar ve anlatıyorlar. Muhteşem. Jeoloji Müzesi de yine aynı şekilde, bölümü de orada zaten. Bunlar bakın belki de her üniversitede olması gereken yapılanma. Düşünsenize bir jeoloji bölümü var, bir de müzesi var. Oradan eser çıkmış, orada sergileniyor. Yani tam bir üniversitenin uygulama alanı gibi düşünebiliriz.
Şimdi Hacettepe
sanat... Özür, oraya geçmeden Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin içerisinde hocam bir 4 bölüm var. Çok önemli, ilgi çekici olacağı için özellikle genç arkadaşlarımızın gitmesini istediğimiz büyük silo bölümü var. Hangar bölümü var, UFO bölümü var ve açık hava sergisi bölümü var. Büyük silo bölümünde daha çok ulaşım tarihi sergisi yer alıyor. Hangar bölümünde 50'den fazla etkileşimli deneyim bulunduğu uygulamanın bilim merkezi binası yer alıyor. UFO'da UFO bölümü var. Burada çok enteresan eserler yer alıyor. Açık havada ise çok enteresan C-47 uçağı, lokomotif ve F-104 uçağı gibi araçlar sergileniyor.
Bunların hepsine dokunulabiliyor olması, yanına yaklaşılması falan, hani müzede böyle uzaktan falan vitrinde bakılır ya, bunların hepsi işte özellikle açık havada üstüne bile çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla görülmesi gereken çok değerli müzeler.
Ve son olarak çok kısa vaktimiz kaldı. Hacettepe Sanat Müzesi klasikten enstalasyona kadar farklı disiplinlerde dünya çapındaki sanatçılarımız hocamızın eserlerine ev sahipliği yapıyor. Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi yine bahsetmiştik. Başkentin ilk, Türkiye'nin ikinci üniversite ve sanat müzesi olma özelliğine sahip. Kısaca ekleyeceklerinizi alalım efendim.
Aslında ben şöyle söyleyeyim. Yani hem sanat müzesi hem de Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi tamamını aslında Necati Hocam anlatmasında fayda var. Çünkü çokça dolaştığımız, beraber gezdiğimiz bu iki müze, özellikle de Gazi'deki Resim Sanat Müzesi ve bugün bizim sanatçılar anlamında değerlerimiz, çok önemli sanatçılarımız, işte Adnan Turani'den tutun da İbrahim Çallı'ya kadar veya da bugün günümüzde hatırlayabileceğimiz yüzlerce sanatçının sanat anlamında bizi sanatçıyı sanatla tanıştıran merkez yerler. Özellikle de Gazi, daha sonra da Hacettepe geliyor. Ben hocam asıl burayı vaktimiz size bırakmak istiyorum. Için, onun için 2-3 dakikada
evet,
halledelim.
Yani az konuşacağız, nedeni süre. Çünkü bu müzeler çok değerliler. Ama Ali Bey çok güzel işaret etti. Çok değerli hocalarımızın, burada görev yapan, buradan mezun hocaların ya da sanatçıların ya da resim öğretmenleri ne dersek diyelim. Ama sanat sanatçıların eserlerinin olduğu müzeler çok özgün müzeler yani. Hemen ikisinde birden görev yapan Hasan Pekmezci hocamı anmak isterim. Çünkü Hasan Pekmezci hoca hem Gazi'de en son yenilemede de eklemeler yaptı. Ayrıca Hacettepe'de de yine görev yaptı. Dolayısıyla bu kaybettiğimiz ve yaşayan değerlerin ki bu hocalarımız mesela oraya geziye gittiğinizde sizinle birlikte geliyorlar ve eserlerini yapanı müzede görebiliyorsunuz. Kendi okulları çünkü hem o okullarda Gazi'de olsun, Hacettepe'de olsun hem o günlerini anmış oluyorlar. Yani bir anlamda duvardaki tabloyla yaşayan müzeye girmiş oluyorsunuz. Çok değerliler.
Ankara Ankara'nın bugünkü konukları Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın'dı. Bu konuyu bitirmek gerçekten mümkün değil. Bir başka programda yine konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiniz. Ağzınıza sağlık efendim.
Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Ankara Müzeleri serisinde buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederiz.
Değerli dinleyiciler, insanlığın ortak hafızasının aktarıldığı zamansız mekanlar, müzelerden Ankara'nın payına düşenlerin bir kısmını konuşmaya çalıştık. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Sefa Kaya ve spikeriniz ben Burcu Aydemir, başkentimizin farklı noktalarını keşfetmek üzere haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Esen kalın.
Ankara, Ankara.